konuyla alakalı ders okunması ihtiyacı hasıl oldu. Alem-i İslam'ın bundan sonra nasıl bir hal kesbedeceği, kendisini bekleyen nasıl bir durumun olduğuyla alakalı, özellikle Üstad Hazretlerinin nazarıyla nasıl bakılması gerektiğiyle alakalı bir talep oldu. Tabii bu mesele bir derslik, bir oturumluk olacak bir ders değil, bir mesele değil. Birkaç vecihten, birkaç konuyla bu meseleye bakmak icap etti. Onun için arkadaşlarla yaptığımız meşveret ve mütalaa neticesinde Üstad Hazretlerinin 1911'de Şam'da verdiği hutbeyle başlayalım dedik. Bu hutbede 6 tane hastalık zikrediliyor ve bu 6 hastalığın tespitinden sonra da her bir hastalığa yönelik güzel bir ilaç, güzel bir tedbir, güzel bir tedavi yöntemi üstadımız gösteriyor. Burada inşallah çeşitli oturumlarda işlemeye karar verdik. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Şam. Türkçe biliyor musunuz? Bil Arabi tarifu. Ehl-i Sena. Maşallah. Şam'da üstadımızın 10 bine yakın bir cemaat ve içerisinde de 100 ehli ilmin bulunduğu bir gruba, bir cemaate Üstad Bezonsen'in verdiği bir hutbe ve meşhur ismiyle Hutbe-i Şamiye diye anılıyor. 6 tane hastalık dedik. Yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Ümitsizlik içimizde hayat bulmuş ve dirilmiş. Bu bir hastalıktır. Ve bu hastalığa Üstad Eseri de bir tedavi uygulamaya bizi teşvik ediyor. İkincisi Sıtkın hayat içtimai siyasiyede ölmesi. Siyasi, toplumsal ve ticari hayatta, toplumsal hayatta Sıtk dediğimiz cevher manen ölmüş, doğruluk diye bir şey kalmamış. Bu da bizi orta çağlarda durduran bir hastalıktır. Adavete muhabbet, düşmanlığa sevgi duymak, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat, menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek. 6 hastalık. Biz geçen dersimizde bunları biraz daha ayrıntılı konuşmuştuk soruları. Ama her bir sohbette inşallah bir hastalığı tekrar okuyup onunla alakalı üstadımızın getirdiği tedavi yöntemini inşallah okuyacağız. Yesin üzerine durduk. Yesin ve ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi bizi manen öldüren temel bir unsur olduğunu izah ettik. Ve yesin her kemale mani olduğuyla alakalı dersimizi geniş bir şekilde izah etmiştik. Yeis, mani, her kemaldir. Neme lazım, başkaları düşünsün, istibdadın yadigarıdır. Geçen okuduğumuz dersin kısaca özeti bu. Bugün de inşallah ümitvar olmak ile ilgili bir ders okuyacağız. Ümitvar olmak, ümit sahibi olmak, ümit taşımak. Ama kimden? Rahmeti ilahiyeden kuvvetle ümit beslemek. La taknatu min rahmetillah. Evet. Birinci kelime el emel. Yani rahmeti ilahiyeye kuvvetli ümit beslemek. Allah Rahmandır. Allah Rahim'dir. Allah insanları affedicidir. Madem böyle bir Allah'ımız var, öyleyse yese düşmek bir mümine yakışmaz. Evet, ben kendi hesabımı aldığım dersime binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alem-i İslam'ın saadeti dünyeviyesi, İslam aleminin dünyevi saadeti bir ve bahusus özellikle Osmanlıların saadeti 1911, Osmanlı daha ayakta ve bilhassa İslam'ın terakkisi, onların intibahiyle olan Arap'ın, Arap kardeşlerimizin saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. 1911, üstadımızın bunları söylediği vakitte İslam alemi resmen bitmiş. İslam alemi resmen dağılmış. Osmanlı fiilen bitmiş. Ama Üstad Esteli Arapların inkişaf edeceğini ve inşallah tembellikten kurtulacağını, eskiden olduğu gibi yeniden alemi İslam'ın tekrar inşallah adeta önderliğine geçeceğini güzel bir şekilde müjde veriyor. Bahusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi, onların intibahıyla olan Arap'ın saadetinin fecri sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Fecir sabah. Fecri sadık hakiki sabah. Bazen fecri kazib dediğimiz bir kızıllık oluyor. Onu sabah zannedenler olsa da aslında asıl sabah ondan sonra geliyor. Fecri kazib olsa da ileride diyecek ama arkasında inşallah fecri sadık bekliyoruz. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Yesin burnunun ramına olarak ben dünyaya iştirecek derecede kanaat-ı kat'iyemle derim. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak. Şimdi tabii Üstad Esteli geçen de bahsettik. 1327'ye bedel 1371'i asıl anlatıyor. Aradaki iki dünya harbini nazara almamış, 25-30 yıllık istibdadı nazara almamış diyor. Yani 1911'de olan üstadımızın verdiği o müjdeler aslında o zaman başlayacak gibi zannetmiş. Arkasından işte malum istibdat var. Hem Türkiye'de hem İslam aleminde. Bir de 1. ve 2. Dünya Savaşları var. Üstad Esteli diyor ki bunları diyor nazara almamış, sanki bugün başlayacakmış gibi müjdeleri vermiş. Oysa asıl müjdelerin verildiği tarih 1371. Yani 1950-51'li yıllara rast geliyor. Ve dikkat etmişseniz, edilirse görülür ki İslam alemi 1920'den sonra ta 60'a kadar ama ekseriyeti 45 ile 60 yılları arasında olmak üzere hürriyetlerine o zaman kavuşmuşlar. Özgürlüklerine, istiklaliyetlerine o vakitlerde kavuşmuşlar. Üstad Esteli devamlı İslam alemi hürriyetine kavuşacak, istiklaliyetine kavuşacak dediği o tarihte hiç kimsenin belki de böyle bir neticeyi beklemesi de mümkün değil. Adeta zifiri bir karanlık, kapkaranlık bir ortam, hiç kimse önünü göremiyor ve Osmanlı bir çınar gibi çökmüş ve herkes artık İslam alemi bitmiş, artık kıyameti intizar ediniz, bekleyiniz dediği bir vakit. Ama Üstad Esteli hayır diyor. Kanaat-ı kat'iyyemle sabittir ki, istikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak diyor. Ve bu müjdeyi veren Üstad Esteli de, yani alelade bir insan, böyle kendisi böyle kafasında bir şey uydurup da söylemiş bir insan değil, delilleriyle ortaya koyuyor. Delilleriyle. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak inşallah. Ve hakim hakiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Şimdi bizim takıldığımız bir nokta var. Yanlış anladığımız bir nokta var. Nedir? Müslüman ayrıdır, İslamiyet ayrıdır. Müslüman tembel olabilir. Müslüman meyus olabilir. Müslüman zayıf olabilir. Müslüman gariban olabilir, mazlum olabilir. Ama İslamiyet'in hakaiki kainatı ihata edecek bir kuvvettedir. Üstad Esteli buraya vurgu yapıyor. Dolayısıyla tarih şahittir ki ne zaman ki Müslümanlar İslamiyet'in hakikatine bağlanmışlar, o zaman terakki etmişler. Yine tarih şahittir ki Müslümanlar İslamiyet'ten ellerini gevşettikleri vakit perişan olmuşlar. O zaman asıl kurtuluşumuz neyle olacak? Hakiki imaniye ve Kur'aniye bağlılıkla olacak. Eğer böyle bir bağlılık olmazsa, sen istediğin kadar kuvvetli ol, yine de esaret zinciri altına gireceksin. Tarih buna şahit. Öyleyse, şimdiki kader-i ilahi dediği ne? 1911'de İslam alemi, İslam toplumu, toplulukları adeta fiilen bitmişler. Kader hükmünü öyle icra etmiş o yıllar için. Öyleyse şimdiki kader-i ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız. Ki bize parlak bir istikbal, ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş. Bizim parlak bir istikbalimiz var diyor üstadımız. Ecnebilere de müşevveş bir mazi var. Dolayısıyla mazilerine bakın onların, neler yapılacağını bilmiyorlar. Çünkü dinleri bozulmuş mu? Evet. Bundan dolayı nasıl hareket edecekler bilmiyorlar. Dinlerine bağlanıyorlar, tedenni ediyorlar. Dinlerine ellerini gevşetiyorlar, bakıyorsunuz ki daha farklı bir boyuta giriyorlar. Haşr seferleri yapıyorlar, din namına ama zulmediyorlar. Vicdan ve yaptıkları şeyler birbirlerine uyuşmuyor. Dinlerinin söylediği şeyle yaptıkları fiiller uyuşmuyor. Onun için mazileri müşevveş, karışık yani. Peki bize parlak bir istikbal düşmüş. Mazi nasıl? Yine parlak. Tarih şahittir ki İslam alemi İslamiyet'ten sonra hep aleme üstatlık etmiş. Evet. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Yani onların mazileri müşevveş, bizim istikbalimiz parlak. Davana var mı bürhan, delil? Evet. Çünkü üstadları kaziye-i makbule dediğimiz delilsiz sözleri Risale-i Nur'da bulamazsınız diyor bize. Risale-i Nur'da delil vardır. İspat vardır. Verilen hükümleri izah vardır. Ortaya güzel bir ilimle, bürhanla ortaya koymak vardır. Onun için üstadları hangi meseleyi kabul edin diyorsa izah ve ispatını yapmıştır. Ben diyorum öyleyse bunu kabul edin gibi bir mana, bir anlayış Risale-i Nur'da göremezsiniz. Onun için üstadları istikbal İslamiyet'in olacak diyorsa bunun delilini biz hemen ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Madem ki Bediüzzaman söylemiş, elbette bürhanı vardır. Dayandığı delil vardır. Var mı? Evet var. Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı 1,5 bürhanı zikredeceğim. Mukaddematlı 1,5 bürhanı zikredeceğim. O bürhanın mukaddematına başlıyoruz. İşte İslamiyet'in hakaiki hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var. İslamiyet'in hakikatlarının hem manen hem de maddeten terakki etmeye özelliği var. Nedir bu? Birinci cihet olan manen terakki ise, biliniz, hakiki vukuatı kaydeden tarih, hakikata en doğru şahittir. Hakiki vukuatı, olayları kaydeden tarih, hakikata en kat'i nedir? Delildir, bürhandır, şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Ama tarih hangi tarih? Yalan söylemeyecek, yalan yazmayacak tarih, doğru söyleyen tarih, olayları tarafsız yazan tarih oldu mu? Bu tarih bize gösteriyor. Hatta Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının İslamiyet'in hakkaniyetine şehadeti aynen şu ki, Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının da İslamiyet'le alakalı fikri şu ki, hakikat-ı İslamiye'nin kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam temeddün edip terakki ettiğini tarih bize gösteriyor. Ne zaman ki Müslümanlar İslamiyet'e hakikaten bağlanmışlar, cidden sarılmışlar ise tarih şahittir ki Müslümanlar ne yapmışlar? Medenleşmiş, temeddün etmiş, insanlık alemine medeniyette üstatlık etmişler. Ve ehli İslam'ın hakikat-ı İslamiyet'e zafiyeti derecesinde tevahuş ettiklerini, vahşete ve tedenniye düştüklerini ve her cümerç içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilakistir. Şimdi meseleye tekrar bakalım. Tarih şahittir ki ne zaman ki Müslümanlar İslamiyet'e hakikaten sarılmışlar, İslamiyet'i kendilerine hakikaten bir yol kabul etmişler, o zaman terakki etmişler, tarih şahit. Tarihten hangi örnekleri verebiliriz? Mesela sahabiler, İlk halleri belli. Bunlara bütün onları tanıyanlar ehemmiyet vermeyecek, değer vermeyecek şekilde muamele ederlermiş. Deve çobanı derlermiş. Baldırı çıplak Araplar derlermiş mesela. Ama İslamiyet'le hemhal oldular mı? İslamiyet'in hakikatını elde ettiler mi? O bir avuç milletin beğenmediği, adam yerine koymadığı insanlar bütün dünyaya ne yaptılar? Meydan okudular ve artık onlara ayrı bir yer, ayrı bir mekan, ayrı bir makam vermeye başladılar. Gelelim bu tarafa. Sonra Emeviler mesela. Emeviler tarih şahittir. İslamiyet'e bağlı oldukları vakit terakki ettiler, ettirdiler, büyüttüler. Ne zaman ki ellerini gevşettiler, Emeviler de bitti. Yani tedenni ettiler. Sonra Abbasiler. Abbasiler de yine tarih şahittir ki İslamiyet'i yaşadıkları vakit insanlığa refahı, saadeti getirdiler. Ne zaman ki İslamiyet'ten ellerini gevşettiler, bakıyorsunuz ki onlar da zarar gördü, insanlık da zarar gördü. Sonra arkadaşlar, Endülüs Emevileri. 600 sene Avrupa'ya üstatlık etti medeniyette. Bunlar tarihin kitaplarından, tarihin yapraklarından silinmeyecek değerde olan şeyler. Şu anda Endülüs Emevilerini Avrupa reddedemiyor, inkar edemiyor. Biz onlardan bir şey öğrenmedik diyemiyor. Ya medeniyette Avrupa'ya üstatlık ettiler. Sonra Eyyubiler, Büyük Selçuklu, Osmanlılar, tarih şahittir ki bu devletlerin hem kendileri hem de onlara tabi olan gayrimüslimler şahitlik ediyor ki ne zaman ki İslamiyet'ten ellerini gevşetti, tedenni ettiler. İslamiyet'e sarıldıkları vakitte bunlar büyüdüler. İnsanlığa medeniyet dersi verdiler arkadaşlar. Tarih ortada. Arzu edenler araştırabilir. Evet. Peki sair dinler? Sair dinler dinlerini terk ettikleri vakit medenileşiyor. Dinlerine mutaassıp oldukları vakitte tedenni ediyor, vahşete giriyor, zulme giriyor. Bu da yine tarihin şahit olduğu, şehadet ettiği değişmez bir hakikattir. Evet. Şimdi Müslümanlar Müslüman oldukları vakitte gerek eski bir dini gerekse yeni bir inancı ya da dini araştırarak muhakeme-i akliye ile kabul ettiler mi? Tarih buna hiç şehadet ediyor mu? Bunu da bir okuyalım. Bakın İslamiyet çıktıktan sonra Yahudilerden ve Hristiyanlardan çokça Müslümanlar oldu. Hem de onların zayıfları değil, onların alimleri, onların ileri gelenleri, onların kanaat önderleri. Ama Müslümanlardan muhakeme-i akliye ile, yani akli muhakeme ile İslamiyet'i ben bıraktım bunlardan dolayı ve Hristiyanlığa girdim, Yahudiliğe girdim ya da şöyle bir yeni dine girdim diyebilecek bir şahit gösteremezler. Onu da okuyayım. Hem asr-ı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki bir Müslümanın muhakeme-i akliye ile ve delili yakini ile başka dini İslamiyet'e tercih etmekle eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Yani oturmuş. Şu zekat var ya, şu zekat evet insanlığa yakışan bir sistem değildir. Bundan dolayı ben İslamiyet'ten ayrılıyorum mesela. Şu namaz var ya insanın fıtratına uygun bir ibadet şekli değil. Onun için İslamiyet'i bırakıyorum mesela. Şu Kur'an'da haşa çok çelişkiler buldum. Onun için İslamiyet'i ben bırakıyorum diyecek mesela. Bizim önderimiz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesinde gerek efali, gerek akvali, gerek ahvali şöyle bir insanlığın fıtratına uymayan çirkin haşa bir sıfat buldum, bir fiil buldum, bundan dolayı da İslamiyet'i bırakıyorum diyecek, akli muhakemesine dayanarak bu araştırma yapacak, dünyada gösterecek bir örnek yoktur. Avamın delilsiz, taklidi bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok. Avam çıkabilir. Bu manada bizim için delilimizi çürüten bir unsur değildir. Dinsiz olmak da başka meseledir. Yani başka bir dine girmek olmaz da ama dinsiz olabiliyor. Ben hiçbir dine mensup değilim. O ayrı bir mesele. Avamdır. Muhakime akliyesine tabi değil, hissine tabi olmuş. Bir Müslümandan bir yanlış görmüş, ben İslamiyet'i bırakayım. Onlar bizim için delilimizi çürüten bir unsur olamaz. Halbuki bütün dinlerin etbaaları ise, hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngiliz ve eski Rus, muhakeme-i akliye ile İslamiyet'e dahil olduklarını ve günden güne bazı zaman takım takım kat'i bürhan ile İslamiyet'e girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar. Ne demek? İslamiyet'in hakikati hem madden hem manen bütün insanlığa şamil olarak gönderilmiş Allah'ın tek dünya üzerinde sahih olan dinidir. İnsanlık fıtratıyla İslamiyet'in hakikati hüve hüvesine birbirine uygun olan iki ana unsur gibidir. İnsan eğer insan ise İslamiyet'le temizleniyor. Eğer İslamiyet o insana ulaşırsa, o insan da evet derse, o insan asıl insanlık mertebesine o zaman çıkmış oluyor. Başka dinlerde bunu görmek mümkün değil. Dinlerin bozulmuş hali için söylüyoruz. Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını ef'alimizle, fiillerimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Arkadaşlar, şu anda dünya üzerinde İslamiyet'e insanlar girmiyorlarsa, evet, onlarda da suç var, onlarda da problem var ama acaba bizde suç yok mu? Bakın ifadeye. Eğer biz İslamiyet'e yakışan doğruluğu ve doğru İslamiyet'i fiillerimizle göstersek, kavl ile değil, ben oturum size 2 saat namazla alakalı anlatırım. Namaz vaktinde namaz kılmıyorsam burada problem var. Ahlak dersi veririm ama ahlak uygulamasına baktığımız vakit sınıfta kalıyorsam bu ölçü değil. Ölçü ne? İslamiyet ne diyor? Fiillerin ne yapıyor? İkisi birbirine mutabıksa o zaman insanlara dil ile bir şey anlatmasan da senin halin ve fiilin anlatıyorsa fevç, grup grup, toplu, grup grup insanlar ne yapacaklar? İslamiyet'e dahil olacaklar. Çünkü örnek istiyorlar. Maalesef örnek olamıyoruz. Örnek arıyorlar, örnek yok piyasada. Onun için Muhammedi ruhu taşıyan insanlara ciddi manada ihtiyaç var. Alışverişlerinde sağlam mesela. Anlatışında sağlam. Anlattığı şeyleri tefsir edecek fiili yaşantısında sağlam olan, sağlam karakterli insanlara ciddi ihtiyaç var. Evet. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler inşallah. İnşallah. Bu bir müjdedir ama bize de ciddi manada bir yük yüklüyor. Eğer biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e yakışan doğruluğu fiillerimizle göstersek, konuştuğumuzu yaşasak, yaşadığımızı güzel bir şekilde anlatabilsek, sair dinlerin tabileri, sair dünyanın çeşitli yerlerindeki kıtaları İslamiyet'e fevç, kıta, grup grup dahil olacaklardır inşallah. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim gibi, alem-i İslam'ın cami kebirinde olan kardeşlerim. Şimdi üstadları asrın sahibi ve mebusu sıfatıyla adeta çıkmış hutbe makamına. Ama hutbe ki sadece güncel bir konuyu işleyen bir hutbe değil. Öyle bir hutbe ki karşıdaki bir insanı hedef tutarak anlatılan, bu manada şey yapılan, tebliğ edilen bir hutbe değil. Öyle bir hutbe ki bütün zamanlara, bütün mekanlara hitap eden bir hutbe. Üstadları o zamanki cami Emevi'de bulunan Müslüman kardeşlere hitap ederken adeta kafasını kaldırıyor, bütün dünyada bulunan, mescitlerde bulunan Müslüman kardeşlerin manasında külli bir hitapta bulunuyor. Çünkü bütün alem-i İslam'ı o hutbenin içerisine dahil ediyor. yine kafasını kaldırıyor adeta. Ey istikbalde gelenler, ey istikbalde gelecek Müslümanlar, sizler de başlarınızı kaldırınız ve bu hutbeyi dinleyiniz ve muktezasıyla da amel ediniz demek suretiyle bütün Müslümanları, mazide ve istikbalde olan insanları adeta iştirak ettiriyor. Çünkü hepimizi ilgilendiren ciddi bir hutbe. Adeta güncelliğini koruyan, muhafaza eden mükemmel bir hutbe. Tam aradan 102 sene geçtiği halde. Evet. Siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki bu dehşetli hadisattan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ya diyeceksiniz ki başımızda aklımız yok mu? El cevap var gibi görünüyor. Değil mi? Görünmeyen bir şey alametleriyle belli olur. Bende ruh var mı şu anda? Eğer konuşuyorsam, bakıyorsam, yürüyorsam bende ruh var. Ama burada yıkılmış bir ceset olsam acaba ruh var mı yok mu belli olmayabiliyor. Hiçbir şekilde kalkmıyorsa ruh yoktur demektir. Şimdi aklınızı tam olarak başınıza alınız derken bu akıl İslamiyet'in hikmetleriyle birleşmiş, onunla muamele eden akıl ise hakikaten aklımız başımızda. Ama değil, nefsin hizmetkarıysa az evvel verdiğiniz misaller gibi, o zaman aklımız başımızda oluyorsa da zahiri bir akıl var başımızda, o zaman Kur'an bize akıl olamamış demektir. Bu 45 senedeki bu dehşetli hadisattan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki edenler. Akıl sahibi, mütefekkir, münevver olan insanlar, kendinizi böyle zannediyorsanız o zaman aklınızı başınıza tam alınız. Biz küçükken balığa giderdik. Hepiniz yaşamışsınız. Ben şöyle aklımdan geçiriyordum. Ya diyorum bu balıkların hiç mi aklı yok? Atıyorsunuz oltayı. Bir balık çıkarıyorsunuz. Hem de can çekişerek çekiyorsunuz oradan. Arkadaşlar da seyrediyor. Çektikten sonra tekrar aynı oltayı aynı yere atıyorsunuz. Başka bir arkadaş da geliyor onu da çekiyorsunuz. Ya bu balıkların hiç aklı yok derdim kendi küçük aklımla. Sonra anladım ki hayvanlar içerisinde en küçük beyne sahip olan balıklarmış. Fakat biraz daha bu dersleri okuyunca emin olun o balıklardan bir cihetle daha saf ve daha ne yaptığını bilmez olarak bizi gördüm. Her zaman gayrimüslimlerin kullandığı olta aynı, attığı yer aynı, arkadaşlarımızı alıyor böyle perişan etmiş bir şekilde. Biz de gidiyoruz o oltaya tekrar takılıyoruz. 50 sene evvel yaşamış bir hadiseyi tekrar yaşıyoruz. 10 sene evvel yaşamış bir hadiseyi tekrar yaşıyoruz. 300 sene evvelki ecdadımızın yaşadığı bir hadiseyi tekrar yaşıyoruz. Ya. Tarih neye yarıyor peki? Tarihe bazen dönüp bakmak lazım gelmez mi? Acaba ecdadımız ne yaptı da terakki etti? Ne yaptı da tedenni etti? Bundan ders almak için tarihi niye kullanmıyoruz? Tarih hep tekerrür ediyor. Niye? İbret alınmadığı için. Evet. Hasılı kelam. Biz Kur'an şakirtleri olan Müslümanlar bürhana tabi oluyoruz. Yani delile tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaiki imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Başka dinler gibi yapmıyoruz. Yani bu nedir? Başımızda bir din hocasıdır mesela. Ne söylerse doğrudur, ne yaparsa doğrudur. Hayır efendim, öyle değil. Bizim ölçümüz Kur'an'dır. Bu zat da bizim gibi insandır. Hata yapsa ona ittiba edilmez. Doğru yapsa ittiba edilir. Bizim Müslümanların şu anda bakış açısı budur. Bürhanı ruhbanlar için terk etmiyoruz. Ruhbanları taklit edelim diye bürhanı delili göz ardı etmiyoruz, edemeyiz. Niye? Çünkü dinimizin bu manada neyi var? Emri var. Siz Kur'an'dan ders alacaksınız. Üstad Kur'an'dır. Ya. Üstad Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Ve üstad bunlardan ders alanlardır. bunlara muhalefet edenler o noktada üstad değiller. O noktada reis değiller. O noktada onlara ittiba edilmez. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde elbette bürhan-ı akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Şimdi her meselesini akla tespit ettiren ve insanlara devamlı ilim ve hikmeti tavsiye edip emreden Kur'an, herkesin ilmi araştırdığı istikbalde tam hakim olacak inşallah. Ya inşallah. Onun için Kur'an'ı çok güzel bir şekilde öğrenmek, yaşamak ve başkalarına aktaracak şekilde çözümler ve sistemler geliştirmek icap eder. Bizim için vecibedir, vazifedir inşallah. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamış. Şimdi bakın, Bediüzzaman yüksek perdeden konuşuyor. Şimdiye kadar İslamiyet niye bütün insanlığa yayılmadı? Hani söylediğin doğruysa, 1400 küsür sene İslamiyet bütün insanları niye istila etmedi, niye yutmadı? Bütün insanlık niye İslamiyet'ten ders alacak durumda kendisini bu manada terbiye etmedi? Üstad diyor ki bu perdeler vardı, maniler vardı. Bunlar da açılmaya başladılar. O mümanaat edenler çekilmeye başlamışlar. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 45 sene evvel, bunu Üstad Seyir 1950'de tekrar tasih ediyor. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 71'de fecr-i sadıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kazip de olsa 30-40 sene sonra fecr-i sadık çıkacak. Çok enteresandır. Üstadları İslam aleminin, toplumlarının, milletlerinin hürriyetlerine kavuştuğu 50'li yılları fecir diyor. Fecr-i sadık diyor. Ya kardeşim, nerede fecr-i sadık diyenlere de, velev ki fecr-i kazip bile olsa, yalancı fecir bile olsa, 30-40 sene sonra fecr-i sadıkı göreceksiniz diyor. Şimdi 50'li yıllar, İslam alemleri artık hürriyetlerine kavuşuyor. Fecr-i kazip deseniz bile 30 sene sonra 80'li yıllar, o zaman bakıyorsunuz ki anarşiliğe ciddi manada bir set vuruluyor. Adeta İslami cemaatlerin özellikle Türkiye'de daha ciddi manada çalışmalarına vesile olacak zeminler hazırlanıyor. 80'li yıllar. 30 sene bu. 40 seneyi de ekliyoruz adımız. 30-40 sene sonra. O da 90'lı yıllar. Elhamdülillah Türkiye'de yeni bir dönemin, alem-i İslam'da yeni bir dönemin başladığının alametleri. Herkesin acaba bundan sonra ne olacak dediği vakitlerde üstadları tarih vere vere gidiyor. Elhamdülillah. Evet abi. 90'lı yıllar işte. Evet, hakiki İslamiyet'in mazi kıtasını tamamen istilasına 8 dehşetli manialar mümanaat ettiler. 8 tane mani vardı. Bunlar da İslam aleminin ya da Kur'an hakikatlarının her tarafa yayılmasına mani teşkil ediyordu. Perde teşkil ediyordu. Yani güneş geliyor, siz burada bir güneş perdesi çekmişsiniz. Ve güneş sizin odanıza giremiyor. Bu perdeyi çektiniz mi, araladınız mı, güneş ne yapacak? Bütün haşmetiyle inşallah oraya dolacak. Burada da İslamiyet güneşinin hakikatlarının her tarafa yayılmasına ve girmesine bazı manialar vardı. 8 tane mania. Bunları okuyoruz. 1. 2. 3. maniler. Ecnebilerin cehli, yabancıların cehaletleri ve o zamandaki vahşetleri, bedeviyetleri, medeniyetten uzak olmaları ve dinlerine taassuplardır. 3 tane mani. 1. Ecnebiler cahil idiler. 2. O zamanda vahşet içerisindeydiler, medeniyetten uzaktılar. 3. Dinlerine mutaassıp idiler. Din de din mi? Onun için hayatını feda ediyor. Haçlı seferleri ortada. Bu 3 mani, marifet, ve medeniyetin mehasiniyle kırıldı, dağılmaya başlıyorlar. Cehilleri vardı, marifetle kırıldı. Dinlerine taassupları vardı, vahşetleri vardı. Bunlar da inşallah medeniyetin mehasini güzellikleriyle kırılıp dağılıyor. Dolayısıyla bu maniler ortadan çıktı mı, üç mani İslamiyet'e tekrar açılıyor, perdeler kalkıyor, İslamiyet güneşi inşallah onların alemine tekrar doğacak. Dördüncü ve beşinci maniler, papazların ve ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri ve ecnebilerin körü körüne onları taklit etmeleridir. Papazların ve ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri. Papazlar ve ruhani reisler öyle bir şekilde onların üzerine tahakküm kuruyorlar ki, ondan sonra ecnebilerin de körü körüne onları taklit etmeleriydi. Bu iki mani dahi fikri hürriyet ve meyli tahri hakikat nev-i beşerde başlamasıyla zeval bulmaya başladı. Artık bir fikri hürriyet var. Hürriyet fikri var. İnsanlar artık kendi fikirlerini papaz da olsa, ruhani reis de olsa ona rahatlıkla ifade edecek duruma gelindi. Madem öyle, papazların ve ruhani reislerin yanlışlıklarını fikri hürriyetle rahat bir şekilde onlara anlatacak bir zemin oluştu. Öyleyse İslamiyet hem o milletin hem de o papaz ve ruhani reislerin arasına girmeye inşallah zemin bulmuş oluyor. Altıncı, yedinci maniler. Bizdeki istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen suyu ahlakımız mümanaat ediyordular. Bizdeki istibdat. Bir şahıstaki münferit istibdat kuvveti, şimdi zeval bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının 30-40 sene sonra zeval bulmasına işaret etmekle, vehamiyet-i İslamiye'nin şiddetli feveranı ile ve suyu ahlakın çirkin neticeleri görmesiyle bu iki manide zeval buluyor ve bulmaya başlamış. İnşallah tam zeval bulacak. Evet. İstibdat var bizde ve şeriatın muhalefetinden gelen yanlış ameller var. Bunlar da dışarıya yanlış aksediyor. Dolayısıyla bizdeki istibdat, ferdi istibdatlar inşallah kırılıyor. İnşallah Suriye'de de, inşallah Mısır'da da, inşallah dünyanın sair yerlerinde de inşallah. Yani bu istibdat sahibi müstebit insanların artık inşallah yavaş yavaş Müslümanların başlarından defolup gitmelerine vesile olacak cihetler ortaya çıkıyor. Ve bizim İslamiyet'e uymayan hal ve hareketlerimiz de inşallah İslamiyet'in güzelliğinin aramıza girmesiyle yavaş yavaş inşallah İslamiyet önündeki o perdelerin kalkmasına vesile oluyor. İslamiyet güneşinin alemimize ve bütün dünyanın alemine girmeye vesile olacak inşallah. Sekizinci mani, Fünun-u Cedide'nin bazı müspet mesaili, hakik İslamiyet'in zahiri manalarına muhalif ve muarız tevehüm edilmesiyle zaman-ı mazdeki istilasına bir derece set çekmiş. Bu da çok enteresan. Şimdi fenler inkişaf etmiş. Kozmografya, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji neyse. Ama bizim Müslümanların da anlattığı bazı İslami meseleler var. Fenlerle zahiren görünüşte ters düşebiliyor. Alimlerimiz de bunu fenlere göre güzel anlatamayınca adeta İslamiyet'te bir hakikatsizlik, bir yanlışlık var gibi izah edilmiş. Mesela Sevr ve Hud hadisini örnek veriyor. Ed-dünya ale-sevr vel-hud. Dünya balık ile öküzün üzerindedir hadisi. Şimdiki kozmografyacılar, astronomiciler tarafından tenkit ediliyor. Şu anda medeni aletlerle keşfediyoruz ki diyorlar, dünya bir yıldız gibi muallakta duruyor. Altında ne öküz var ve ne de balık. Ama bu hadis, en azından üstadımız İbni Abbas radıyallahu gibi zatlara isnat edilen bu gibi rivayetler diyor. Üstadları anlatıyor. Diyor ki, dünyanın diyor müekkel melekleri var. Nasıl ki Allah her bir mahluka müekkel melek halk ediyor. Yıldızların da var, arşın da var, güneşin de var, ağaçların da var, insanların da var. Dünyamıza da Allah iki vazifeli melek tayin etmiş. Bunlardan birisinin ismi Sevr'dir, birisinin ismi Hud'dur. Yani Türkçe tabirle birisinin ismi öküzdür, birisinin ismi balıktır. Dolayısıyla bu melekler kozmografya ile herhalde görünmez. Bir tanesi de bu dünya ne üzerinde duruyor diye sual sorulduğu vakit aleseyf vel kalem denilir. Yani kalem ve kılınç üzerinde duruyor denilir. Yani devletin altında bir kılınç ve kalem var manasında değil. Şu devlet iki unsurdan oluşuyor. Birisi asker, birisi de memur. Askerin kılıncı sağlam ve keskin olursa, memurun kalemi de adil olursa, bu devlet ne yapar? Ayakta durur. Sağlam olmazsa bu devlet çöker. Üçüncüsü de burçları anlatıyor. Bu iki defa sorulmuş diyor Hazretleri. Bir defasında Aleyhisevr demiş, birisinde Alelhud demiş. Hazreti Aleyhisselam'ın dünyanın o vakitte, o burçta olduğunu, boğa burcunda olduğunu, sahir vakitte sorulduğu vakitte de balık burcunda olduğunu ifade etmek istemiş. Asırlar sonra anlaşılacak bir meseleyi beliyane, imai bir şekilde anlatmış. Şimdi bunu kalkıp da fenlerin anlayabileceği şekilde anlatamazsak adeta biz İslamiyet'in sanki böyle bir hurefavari bir dinmiş gibi o zaman biz takdim etmeye çalışıyoruz. 300 sene evvel anlattığın şekilde şimdi anlatırsan bazı şeyler tutmaz. Bu mani de ortadan kalkmaya başladı elhamdülillah. Çünkü niye? Risale-i Nur gibi eserler İslamiyet'in bu manadaki müteşabih ayet ve hadislerini insanın anlayacağı şekilde anlatıyor ve tenkitleri de bertaraf etmeye elhamdülillah vesile oluyor. Şimdi bir de arkadaşlar gayrimüslimlerden İslamiyet'in güzelliğini, İslamiyet'in doğruluğunu bu manada acaba anlatan onların kanaat önderleri var mı? Bunu da bir bakalım. Yani evet biz anlattık. İslamiyet böyledir, Kur'an böyledir. Ama benim anlatmam ne derece müessir olur? Mesela bir kaide var Arapçada mesela. Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Mesela ben üstadı çok büyük bir zat olarak anlayabilirim. Ama üstadı tanımayan bir insana bu fazla bir şey ifade etmez. Ama bir gayrimüslim birisi üstad senin eserinin güzelliğini ortaya koydu mu o zaman o bazı mihraklar noktasında daha farklı bir değer taşıyor. Şimdi üstad eseri de gayrimüslimlerden zekat tarlası hükmünde olan iki tane filozofun ifadelerini getiriyor. Meşhurdur ki en kat'i fazilet odur ki düşmanlar dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin. İşte yüzer misallerinden iki misal. Birincisi 19. asrın Amerika kıtasının en meşhur filozofu Mr. Carlyle en yüksek bir sadasıyla çekinmeyerek filozoflara ve Hristiyan alimlerine neşriyatıyla bağırarak böyle diyor eserlerinde. Ne diyor? En evvel kulak verilecek sözlerin en layıkı Muhammed'in aleyhisselam sözüdür. Mr. Carlyle. Zekat Allah'sı diyor üstadımız. Çünkü hakiki söz onun sözleridir. Hem yine diyor ki İslamiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu. Sair dinleri kuru ağacın dalları gibi yuttu. Hem bu yutmak İslamiyet'in hakkı imiş. Çünkü sair dinler fakat Kur'an'ın tasdikine mazhar olmayan kısmı hiç hükmündedir. Bakın şimdi artık zeka tarlası hükmünde olan Avrupa'nın zeka mahsulleri, Amerika'nın zeka büyükleri diyelim, İslamiyet'in güzelliğini, Kur'an'ın esas olacağını ifade eden beyanatları var. Bu da gösteriyor ki zamanla inşallah bu gibi insanların sayısı artacak. İkinci bir misal var. Avrupa'nın asr-ı ahirde, son asırlarda en meşhur bir filozofu Prens Bismarck diyor ki, ben bütün kütüb-ü semaviyeyi tetkik ettim. Tahrif olmalarına binaen beşerin saadeti için aradığım hakki hikmeti bulamadım. Fakat Muhammedilerin aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı umum kütüplerin fevkinde gördüm. Her kelimesinde bir hikmet buldum. Bunun gibi beşerin saadetine hizmet edecek bir eser yoktur. Bunu da Prens Bismarck söylüyor. Böyle bir eser beşerin sözü olamaz. Bunu Muhammed'in aleyhisselam sözüdür diyenler ilmin zaruriyatını inkar etmek demektir. Yani Kur'an Allah kelamı olduğu bedihidir. İşte Amerika ve Avrupa zeka tarlaları, böyle dahi muhakkikleri Mr. Carlyle ve Bismarck gibi mahsulat vermesine istinaden ben de bütün kanaatimle derim ki Avrupa ve Amerika İslamiyetle hamiledir. Günün birinde bir İslami devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu. Ders biraz ağır. Ama bu dersin okunması icap ediyor. Çünkü İslamiyet'in önündeki perdelerin kalkacağına dair hala İslam alemi içerisinde ciddi manada endişeler ve şüpheler var. Bizim kendi dinimize ciddi manada bir itikadımız maalesef yoktur. Bilelim ki bu din Allah'ın tek dinidir. Tek sağlam dinidir. Tek hak dinidir ve bütün insanların bütün tabakatına hitap edecek bir dindir. Biz kendi dinimize ciddi manada itimat etmezsek ona hakkıyla hizmet edemeyiz. Dinimizin ne kadar sağlam bir din olduğunu bilmedikçe buna hizmetkar olmamız mümkün değildir. Allah elimizden alır, başkalarına verir. Üstad Seri 1907'de, 1908'de o civarda İstanbul'da Şeyh Bahit Hazretleri, Mısır Ezher Üniversitesi'nin rektörü, başı. İstanbul'da bulunduğu vakitte o zaman Molla Said'in meşhur ünvanıyla Üstad Seri duruyor, genç daha. Diyorlar ki efendim diyorlar burada bir genç var, onu ilzam eder misiniz? O da geliyor, medreseden yetişmiş böyle bir zatın ve herkesin önünde adeta el pençe durduğu bir zatın ilmini değil, istikbale yönelik bakışlarını anlamak üzere bir soru tevdi ediyor. Diyor ki, مَا تَقُولُوا فِي حَقِّ الْاَوْرُبَائِيَّةِ وَالْاُسْمَانِيَّةِ مَا تَقُولُوا فِي حَقِّ الْاَوْرُبَائِيَّةِ وَالْاُسْمَانِيَّةِ Yani ey üstad, ey Bediüzzaman, neyse, sen Avrupa ve Osmanlı hakkında ne düşünüyorsun? Üstad Seri, اِنَّ الْاَوْرُبَى حَامِلَةٌ بِالْاِسْلَامِيَّةِ فَسَتَرِدُوا يَوْمَنْ مَا وَاِنَّ الْاُسْمَانِيَّةِ حَامِلَةٌ بِالْاَوْرُبَائِيَّةِ فَسَتَرِدُوا يَوْمَنْ مَا Yani Avrupa devleti, Avrupa kıtası İslamiyet'e hamiledir, bir gün gelip doğuracaktır. Ve şimdi elhamdülillah Avrupa'nın her tarafından İslamiyet'le alakalı çok güzel haberler geliyor. İnşallah meşhur hatipleri, İnşallah onların meşhur dini liderleri İslamiyet'i istikbale yakın, inşallah yakın bir istikbalde nasıl kabul edeceklerine dair çok ciddi emareler şu anda işliyoruz. Üstad Seri bunu 1907'de 8'de söylemişti. 1920'li 25'li yıllarda Cumhuriyet'in ilanıyla Osmanlı'nın da nasıl bir Avrupa'yı bir ülke doğurduğunu da hepimiz müşahede ettik. Son şeyleri okuyup bırakacağım. Ey Cami-i Emevi'deki kardeşlerim ve yarım asır sonraki Alem-i İslam Camii'ndeki ihvanlarım, acaba baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki istikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim ve beşeri dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek yalnız İslamiyettir. Yani beşer kurtulacaksa İslamiyetle kurtulacak, kurtulmayacaksa zaten kıyamet kopacak. Onun için İslamiyet'in yaşanması ve güzelliğinin ortaya çıkması kıyametin de ömrünü yapıyor, geciktiriyor. Ve İslamiyet'e inkılap etmiş ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak İsevilerin hakki dinidir ki Kur'an'a tabi olur, ittifak eder. Üstad Seri'ne bu ahir zaman hadiseleriyle alakalı Deccal, Süfyan, İsa ve Mehdi ile alakalı hadisleri o zamanki Japon başkumandanı o zaman soruyor. Ve Üstad Seri'ne tevdi ediyorlar o zaman. Yine 1908'li yıllar 5. Şua'nın esası o zaman o cevapları veriliyor. Bir tanesi de ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namaza tabi olur hadisi. Üstad Seri diyor ki Allahu alem bis sevap. Bunun bir manası şudur ki İslamiyet'i temsil eden ahir zamanda Hazreti Mehdi'dir. Cenab-ı Hak bizi ona asker eylesin inşallah. Talebe eylesin inşallah. Ve Hristiyanların ruhani kısımlarını da temsil eden Hazreti İsa aleyhisselamdır. Bu da inşallah semavattan cismi beşerisiyle o grubun başına inşallah inecek. Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi'ye namaza tabi olması demek, Hristiyanlığın İslamiyet'e tabi olması, İslamiyet'in medbu, Hristiyanlığın da tabi olması. İslamiyet'in imam, Hristiyanlığın da o imama tabi olan cemaat hükmünde olması anlamındadır diyor. Beşeri olarak elbette Hazreti İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi'ye gelip namaza tabi olabilir. Ama asıl mana olarak üstadımız nazarımızda bu manayı özellikle arzı endam ediyor. Hristiyanlık cemaat olacak, İslamiyet'te imam olacak. Onun için Üstad Hazretleri ahir zamanda Müslüman İsevilere layık bir cemiyetin meydana geleceğini ta o zamanlardan ifade ediyor. Müslüman İsevilere, İseviler ünvanına layık bir cemiyet. Sıfatı Müslümandır, ismi İsevidir, Hristiyandır. Ama ismi o kadar önemli değil, önemli olan sıfattır. İnşallah manen İslamiyet'e inkılap edecekler. İslamiyet'in hakaikiyle inşallah birleşecekler. İslamiyet'e tabi olacaklar. Hristiyanız dedikleri halde İslamiyet'e hizmetçi olacaklar. İki din ve iki dinin samimi mensupları omuz omuza verip ehli küfrün inşallah başını dağıtacaktır diyor üstadımız. Ehli küfür olarak da yine hadislerde gelen tabirleri kullanabiliriz. Deccal'ın ve Süfyan'ın başlarını inşallah dirilmeyecek şekilde bu iki nurani cemiyetin, cemaatin omuz omuza vermesiyle ebediyen dağıtılacak inşallah. Subhaneke la ilmedene illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.